Vahiy 12, 1'den 6'ya kadar. Biraz ileri atlamışım. Gökte olağanüstü bir belirti, güneşe sarılmış bir kadın göründü. Ay ayaklarının altındaydı. Başında 12 yıldızdan oluşan bir taç vardı. Kadın gebeydi. Doğum sancıları içinde kıvranıyor, feryat ediyordu. Ardından gökte başka bir belirti göründü. 7 başlı, 10 boynuzlu, kızıl renkli büyük bir ejderhaydı bu. 7 başında 7 taç vardı. Kuyruğuyla gökteki yıldızların 3'te 1'ini sürükleyip yeryüzüne attı. Sonra doğum yapmak üzere olan kadının önünde durdu. Kadın doğurur doğurmaz ejderha çocuğu yutacaktı. Kadın bir oğul, bütün ulusları demir çomakla güdecek bir erkek çocuk doğurdu. Çocuk hemen alınıp Tanrı'ya, Tanrı'nın tahtına götürüldü. Kadınsa çöle kaçtı. Orada 1260 gün beslenmesi için Tanrı tarafından hazırlanmış bir yeri vardı. Şimdi 12, 13'ten itibaren devam ediyorum. 13'ten 17'ye kadar okuyacağım. Ejderha yeryüzüne atıldığını görünce erkek çocuğu doğuran kadını kovalamaya başladı. Yılanın önünden çöle 3,5 yıl besleneceği yeri uçup kaçabilmesi için kadına büyük kartal kanatları verildi. Yılan ağzından kadını selle süpürüp götürmek için onun ardından ırmak gibi su akıttı. Ama yeryüzü ağzını açıp ejderhanın ağzından akıttığı ırmağı yutarak kadına yardım etti. Bunun üzerine ejderha kadına öfkelendi. Kadının soyundan geriye kalanlarla, Tanrı'nın buyruklarını yerine getirip İsa'ya tanıklıklarını sürdürenlerle savaşmaya gitti. Sembolik peygamberlikte, burada tabii bir sürü sembolik peygamberlik görüyoruz. Kadın Allah'ın halkını temsil ediyor. Temiz kadın, sadık, fahişe ise aldatıcı kiliseyi temsil ediyor. Papalığın egemenlik sürdüğü yerlerde tam 1260 yıl boyunca Allah'ın gerçek halkı açıkça vicdanlarına göre istedikleri gibi ibadet edemediler. Kutsal yazılara sahip olmak yasaktı. Papalığın sürdürdüğü evrensel otoriteyi, aşağıyı rabani ayinini, buna mas diyorlar aslında, günah çıkartma ayinini, puta tapınılmasını, ruhban sınıfların evlendirilme yasağını ve purgatorya, bu cehennem öğretisini kabul etmeyen kişiler çok zulüm gördüler. O kadar ki sonunda idam cezasına çarptırılarak öldürüldüler. Vahiy 17, 3 ve 6'ya bakalım şimdi de. Vahiy 17, 3'ten 6'ya kadar. Bundan sonra melek beni ruhun yönetiminde çöle götürdü. Orada 7 başlı, 10 boynuzlu, üzeri küfür niteliğinde adlarla kaplı kırmızı bir canavarın üzerine oturmuş bir kadın gördüm. Kadın mor ve kırmızı giysilerle bürünmüş, altınlar, değerli taşlar, incilerle süslenmişti. Elindeki iğrenç şeylerle, fuhuşun çirkeflikleriyle dolu altın bir kase vardı. Alnına şu gizemli ad yazılmıştı: Büyük Babil, dünya fahişelerinin ve iğrençliklerinin anası. Kadının, kutsalların ve İsa'ya tanıklık etmiş olanların kanıyla sarhoş olduğunu gördüm. Onu görünce büyük bir şaşkınlığa düştüm. Okuduğumuz ayetlerde görüyoruz ki insanlar gerçekten zor durumda. Papalıktan kaçıyorlar veya saklanıyorlar bir yere. Peki bu işleri yaptıkları sürece, bu 1260 yıl boyunca kurtuluş olamaz mıydı acaba? Bu neden bu kadar ızdırabı çekler? Kurtuluşu bulamazlar mıydı? Hayır. Bulamazlardı. Allah insanları kesinlikle zorda bırakmadı. Fakat durumları gerçekten tehlikeliydi. Başka bir peygamberlikte bu gerçek tasvir ediliyor. Vahiy 11'de, 11 açıp 3. ayete bakalım. İki tanığıma güç vereceğim. Bu çok önemli. Çul giysiler içinde 1260 gün peygamberlik edecekler. çul giysiler içinde iki tanık 1260 gün peygamberlik edecekler. Allah'ın bu iki tanığı kim olabilir? Çok basit. Birisi eski ahit, birisi de yeni ahit. İki tanığı. Ve 1260 yıl hangi 1260 yıl? Tevrat ve İncil'in tanıklık ettiği, peygamberlik ettiği 538 yılından 1798 yılına kadar. 538 yılı 6. yüzyıl aklınıza bulunsun. Doğu Roma İmparatorluğu'nun yani Konstantinopolis'in bütün servetinin her şeyinin çok zirvede olduğu bir dönem. Justinian'ın dönemi ve gerçekten müthiş kötülükler yapılıyor insanlara karşı. 1798 yılı da biliyorsunuz Fransız devriminin olduğu sene. Fransız devriminin olduğu senede bu büyük canavarın yara aldığı sene. O zaman çünkü Papa'ya büyük bir gerçekten fiziksel bir zarar verilerek uzaklara gönderildi. Bunu aklınızda tutabilirsiniz. Bu arada 538'den 1798'e kadar Allah'ın tanıkları, iki tanığı çul giysiler içinde tanıklık edecekler. Ve bu arada bütün bu kutsal yazıların dağılması, her şey yasak. Papalık korkunç bir zulüm yapıyor, bir mezalim var. Buna rağmen hiçbir zaman kutsal kitap kaybolmadı ve bu kutsal yazıların yayılması devam etti. Nerelerde? Papalığın sınırlarının dışında, bunların ötesinde, dağlarda ve tenha yerlerde. Tanrı'nın kutsal yazıları çoğaltıldı ve gizlice dağıtıldı. Şimdi bunun detaylarını göreceğiz. Mesela Büyük Britanya'da hiç tahmin etmeyeceksiniz. Yani insan gerçekten tüyleri diken diken oluyor. Çok erken zamanlarda, daha 1. 2. yüzyıl gibi çok erken zamanlarda bir grup Hristiyan'ın kendi aralarına toplanıp sepkini de tutarak beraber ibadet ettikleri bulundu. Putperest Roma'nın zulmü oraya kadar uzandı tabii ki daha sonra. Onlar şey olmadılar, bundan istisna olmadılar. Fakat bu insanlara uzanana kadar, onları Putperest Roma'nın ahlaksızlıkları, yanlışları oraya uzanana kadar insanlar ibadet ediyorlardı. Fakat Roma oraya gelince oradaki Hristiyanlar İskoçya'ya kaçtılar. Yani Britanya'dan İskoçya'ya kaçtılar. Ve sonra da müjde İrlanda'ya götürüldü. Yani sürekli bir hareket oldu. Sürekli bir hareket, tanıklık görüyoruz. Peygamberliklerin yayıldığını görüyoruz. Putperest Saksonlar Britanya'yı istila ettikleri zaman Hristiyanlar dağlara ve kırlara kaçıp oralarda yaşamaya devam ettiler. Ve İrlanda'da bu aralarda Columba adında bir adam ortaya çıktı. Bu adam arkadaşlarıyla ıssız Iona adasına gitti ve orada ibadet etmeye devam ettiler. Kimseler yoktu. O kadar ki orada bir müjdeleme merkezi kurdular. Aralarında da Şabat gününü tutan birisi vardı. Böylece Şabat gününü öğrendiler ve Şabat günü tutmaya başladılar. Ve kutsal yazıların nüshalarını çoğaltıp elleriyle yazarak, çoğaltarak dağıttılar. Burada bu müjdeciler sadece burada İona adasında kalmadılar. Oradaki okulda öğreniyorlardı bunları. Buradan Almanya'ya, İsviçre'ye, İtalya'ya, Fransa'ya da gittiler. Oralarda da kutsal sözleri yaymaya devam ettiler. Tabii bunlar bunları yaparken papalık da boş durmadı. Onlar da 6. yüzyılda burada varlıklarını öğrenir öğrenmez 6. yüzyılda misyonerlerini Britanya'ya gönderdi. Ve çok sayıda putperest Saksonlar Katolikliği kabul ettiler. Zamanla papalık önderleri ve onların mühtedileri, yani onların yolunu takip eden insanlar eski Hristiyanlarla da karşılaştılar. Saksonlar putperesti, onları kendilerine çevirdiler. Sonra Hristiyanlarla da karşılaştılar. Bunu aralarındaki büyük bir fark vardı ve bunu gördüler. Yani müthiş bir fark. Bir grup kutsal yazıların öğretilerine uygun bir biçimde davranıyor. Alçak gönüllü ve sade bir hayat yaşıyor. Öbür grup gayet kibirli, ukala ve batıl davranıyor ve batıl inançları var. Kim bilir nelere tapınıyorlar. Papa'nın temsilcisi bu mütevazi ve iyi davranan insanları kendisine çekmek istedi. Ve Papa'nın üstünlüğünü kabul etmeleri için onlara çağrıda bulundu. Fakat bu çağrıyı Hristiyanlar gayet nazikçe geri çevirdiler. Biz bunu yapamayacağız, kusura bakmayın. Siz de kalsın üstünden gibi geri çevirdiler. Ve buradan gelen bir cümle okuyacağım şimdi size. Bu çok meşhur bir cümledir. Diyor ki Papa'nın temsilcisi bunlara hayır diyen Hristiyanlara, size barış getiren kardeşleri kabul etmezseniz savaş getiren düşmanlarla karşılaşırsınız. Saksonlara yaşam yolunu göstermede birlikte olmazsanız Saksonlar bizimle yani, onların elinden ölüm darbesini alacaksınız. Ve gerçekten de böyle oldu. Papalık savaş, entrika ve çeşitli aldatmacalarını kullanarak Britanya'daki kiliseleri ya Papa'nın yetkisini almaya zorladılar ya da onlara yok ettiler. Burada ben bir parantez açmak istiyorum. Bu inanılmaz bir şey. Geçenlerde de bundan bahsetmiştik. İnsanlar papalıktan zulüm gördükçe onların tarafına gidiyorlar. Bu herhalde inanılmaz bir korku yani. Hani siz kötüsünüz, şöylesiniz, biz iyi tarafımızda kalmak istiyoruz diye değil. Papalığı daha çok takip ediyorlar. Tabii yani ölüm var işin ucunda maalesef. Fakat papalığın bu etkisinin sürdüğü yerlerin dışında papalığın bu yozlaşmalarından etkilenmemiş başka Hristiyanlar da yaşıyorlardı. Fakat bu Hristiyanların etrafında da putperestler vardı ve asırlar boyunca bu yakın komşularının bir takım putperest inançlarından etkilendiler bazıları. Fakat ne kadar etkilenirlerse etkilensinler, bu imanlarını ve inançlarını kesinlikle kaybetmediler asıl özde. Çünkü kutsal kitaba inanıyorlardı ve bunu sürdürdüler. Tanrı'nın 10 emrini takip edip Şabat gününü de tuttular. Ve bu tür insanların Orta Afrika'da ve Ermenilerin de arasında bulunduğu da keşfedildi. Böyle gruplar olduğu. Mesela bu gruplardan bir tanesi Valdens grubuydu. Valdenslilerdi. Daniel hala Valdenslerle çalışıyor mu? Yani yapabildiği kadar. Bu Valdensler kimlerdi? Bu kelime nereden geliyor? Değişik ülkelerde biliyorsunuz Avrupa çok dağlık bir yer. Böyle dağlar var, Alp dağları var, vadiler var aralarında falan. Ülkelerde dağların, vadilerinde oturanlara vadililer deniyordu. Yani vadili insanlar diye çağrılıyorlardı. Asıl özgün kelime Valis diye Latince bir kelime. Latinceden gelen Valis kelimesi. İtalyanca'da Valdesi, Fransızca'da Vodua ve İspanyolca'da Valdenses olarak görünüyor bu kelime. Aynı kelime, vadililer ve aynı zamanda kullanılan bir kelime bu. Peki nerede, ne zaman, nerede yaşadılar? Kimlerdi bu insanlar? İnternete girerseniz web sayfalarında Valdens hareketinin 1173 yılında başladığını görüyorsunuz ve Peter Waldo tarafından başlatıldığı yazıyor. Ve bu Waldo, Peter Waldo Fransa'nın Lyon kentinde çok zengin bir tüccar olmuştu. Fakat daha sonra bütün paralarını, daha sonra Rab'be geldi. Bütün paralarını fakirlere dağıttı ve müjdecilik yapmaya başladı. Nasıl bütün bu sıkıntılı ortamda nasıl müjdecilik yapabilir? Bütün öğretileri kutsal kitaptan geliyor ve tabii ki çok büyük baskı görmeye başladı Katoliklerden. Bu yüzden sonunda o da dağlara kaçtı, Alp dağlarına kaçtı ve oradaki insanlarla beraber çalışmaya başladı. Peki bu Waldens hareketi gerçekten bu Waldo ile beraber mi başladı? Ona bakalım. Ona bakalım diyoruz ama Waldenslerle ilgili çok az kayıt var. Ve bulduğumuz bu çok az kayıt da nereden geliyor? Bunlara başlıca zulmeden mezalim Katoliklerden geliyor. Onların elinde. Çünkü Roma'nın politikası kendi inançlarına ve kendisine uymayan her insanların, grupların hepsinin hakkında izi silmek yani. İnsanları sadece öldürmekle, yok etmekle kalmıyor. Onların hakkında tarihi de yok ediyor. Yani o tamamen yok oluyor o insanlar, onlara karşı gelenler. Ancak Westminster'lı Matthew adındaki birisi Berengarius ve Valenser'in Fransa'yı, İngiltere ve İtalya'yı yozlaştırdıklarından şikayet ediyordu. Bu Westminster'lı Matthew mutlaka kendisi Katolik ve de Waldenser'in ortalığı bozduğundan şikayet ediyor. Ve oradan biz anlıyoruz ki 11. yüzyılda bu Waldensler vardı. Ve bu da aslında Waldo, bu Peter Waldo'nun Fransa'dan ortaya çıkışından tam bir yüzyıl önce. Demek ki bu Waldo ortaya çıkmadan bir yüzyıl önce de bu Waldensler vardı. Yoksa bu şikayet etmesi ortama çıkamazdı. Şimdi Papa II. Urban 1096 yılında Alp Dağları'nın Fransa tarafında bulunan Waldens Vadisi'ne karşı bir ferman çıkardı. Sebep vadi sapkınlarla doluydu. Bunlar mutlaka kutsal kitabı takip eden sapkınlar. Bu da Waldo'dan önceydi. Waldo biliyorsunuz 1178'de falan vardı. Yani daha önce Waldo'dan daha önce dağlarda ve vadilerde oturup kutsal kitabı takip edip Allah'a tapınan insanlar vardı. Ve bunlar da papalığın inançlarını reddedip kendi müjdeciliklerini yapıyorlardı. Fakat Roma zaman geldiği bunların hepsini buldu. Ve bu liderlerin, bu kiliselerin liderlerinin büyük bir çoğunluğu maalesef Roma'nın, Papa'nın üstünlüğünü kabul etmek zorunda kaldılar. Kabul ettiler. Ancak herkes değil, sadece bazıları bunu kabul etti. Baskıdan kaçıp, diğerleri boyun eğmeyenler bu baskıdan kaçıp yine dağlık bölgelere yerleştiler. Ve oradan kendi imanlarını sürdürmeye devam ettiler. Roma denetimin altındaki bütün kiliseleri pazar gününü kutsal tutmak için zorluyordu. İlk olarak bu durumda bir sürü insanın kafası karıştı. Şimdi bir tarafta kendi inançları olan Şabat gününü tutacaklar, bir tarafta Roma onları sürekli baskı altında tutuyor, pazar günü tutsunlar diye. İnsanlar da ne yaptılar? İki günü birden kutsal tutmaya başladılar. Papalık bu durumdan çok rahatsızdı. Bunun için insanların pazar gününü kutsal sayıp Şabat gününe de saygısızlık göstermelerini emretti. Yani ikisini birden emretti. Bu şekilde yaptı. Sadece Roma'nın gücünden kaçabilen, yani Roma'nın bulunmadığı yerlerde yaşayan insanlar rahat rahat olabilirlerdi, kalabilirlerdi. Bir çok önemli başka bir husus daha Roma Kilisesi'ni rahatsız etti bu Waldenslerle ilgili. Waldensler büyük reformasyondan yüzyıllar önce anlıyoruz ki yani binli yıllardan falan olsa gerek. Kutsal kitabı kendi orijinal dillerinde ellerinde vardı. Yani kutsal kitabı kendi dillerinde ellerinde bulunduran inanılmaz bir grup. Halbuki biliyorsunuz Katolik Kilisesi kutsal kitabı bulunmasını yasaklamıştı. Bulduğu yerde yakıyordu. Fakat bu insanların elinde gerçek kendi dillerinde okuyabilecekleri bir hakiki kutsal kitap var. Katolik Kilisesi'nin Büyük Babil, dünya fahişelerin ve iğrençliklerin anası olduğunu söylüyorlardı. Ve o zaman o yüzyıllarda Waldensler bu dünya fahişelerinin anasının kim olduğunu keşfetmiş durumdalar. Ve bütün bunlar da tabii Roma Kilisesi'ni çok rahatsız ediyor. Hani olacak bir şey değil. Ve bu insanlar putlara tapmayı reddediyorlar. Putperestlik olduğu için reddediyorlar ve Şabat günü tutuyorlar. Ve bütün Roma'dan gelen baskılara karşı çıkıyorlar. Bu insanların çoğu diri diri yakıldı veyahut da kazıklarda öldürüldü, kaza çakılarak öldürüldü. Çok kötü bir sona vardılar. Tabii ne yaptılar Valdensler? Dağlara kaçtılar. 1000 sene boyunca çok kadim, bu kadim imanı sürdürdüler. Hayat şartları çok zorlu. O dağlık bölgelerde mümkün olduğu kadar bir şeyler ekmeye çalışıyorlar. Oradan ne bulurlarsa yemeye çalışıyorlar. Çok zor şartlarda ekmeklerini kazanıyorlar. Fakat çok disiplinli ve özverili bir hayat yaşadılar. Ve dünyasal etkilerden uzak olan bu ortam onların gelişmesi için daha iyi oldu. Çok iyi bir okul oldu. Kutsal kitap nüshaları çok nadirdi. Tamam, bunların ellerinde var kendi dilinden ama çok nadir. Şimdiki gibi paldır paldır böyle basıp basıp alıp bulamıyorlar. O zaman çoğu kutsal kitabı ezberliyorlardı. Ve pek çok kişi, bu Valdensilerden pek çok kişi bu kutsal kitabı sayfalarcası ezberden tekrarlayabiliyorlardı. Yani inanılmaz bir yetenek. Gençler yaşlılardan ve pastörlerden eğitim alıyorlardı. Kutsal yazılarının ayetlerini ezberlemeye de kalmadılar, oturup elle yazdılar. Bazen parça parça, bazen bütün kitabı oturup elle yazdılar. Ve böylece bu karanlık çağlarda bu vefalı insanlar sayesinde kutsal kitap korunmuş oldu. Yine okuyoruz Vahiy 11:3. İki tanığıma güç vereceğim. Çul giysiler içinde 1260 gün peygamberlik edecekler, diyor Rabbimiz. Dağlardan gençlerin bazıları Fransa'ya ve İtalya'daki okullara gönderildi. Ve bu gençler ne yapıyorlardı? Bu kutsal kitabı yazmışlardı ya, küçük küçük şeyler halinde. Onları ceplerine sıkıştırıyorlar, okula gidiyorlar. Ve okulda eğer bu konuya ilgili hani soru soran falan birisi olursa, o kişinin bulunduğu ortama bu yazılı belgeleri bırakıyorlardı bulabileceği bir şekilde. Yine de kendilerini saklıyorlar çünkü çok tehlikeli, canları tehlikede yani bu durumda. Ondan sonra neler yaptılar? Mesela bazıları da tüccar kılığına giriyorlardı. Diyelim ki işte yanlarında bir miktar işte altın, takım akı, ipek kumaş falan bulunduruyorlar. Hani sen kimsin, nereden gelip nereye gidiyorsun dedikleri zaman ben işte tüccarlık yapıyorum diye öyle kamufle ediyorlardı kendilerini. Fakat gizlice de bu insanların hepsi kutsal kitabın parçalarını taşıyorlardı yanlarında ve insanlarla paylaşıyorlardı bunları. Yani ilgili olanlara veriyorlardı. Pek çok kişi bu şekilde kutsal kitabı, müjdeyi bulan pek çok kişi çok şaşırdılar. Çünkü onların kutsal kitap diye tanıdıkları Katolik Kilisesi'nden gelen öğretilerle bu kutsal kitap hiç benzemiyordu birbirine. Çünkü onlara diyorlardı ki işte papazlara para verin, yok efendim endülijansları ödeyin, şunu verin bunu verin, o şekilde kurtuluşa ulaşırsınız. Yeteri kadar sevap kazanın. İşte bu kendini dövmeler falan o zaman çıktı herhalde. O zaman belki kurtuluşa inanabilirsiniz. Fakat hiçbir şekilde böyle bir inanç sisteminde kurtuluş güvencesi yok. Ne yaparsan yap. Yani tepende kaprisli bir Allah var. Eğer keyfi yeterse seni kurtarabilir. Yetmezse de kurtarmaz. Sen ama sürekli bir sevaplar kazanmaya çalışıyorsun bu arada. Tabii böyle bir ortamda nasıl o Allah'ı sevebiliriz ki? Nasıl sevebiliriz öyle bir Allah'ı? Yani mümkün değil. Esenlik yok. Sevgiden kaynaklanan bir şey yok. Hep böyle Allah'a kendini beğendirme çabaları. Tamamen böyle boş çabalar, çaresiz şeyler. Fakat Valdensiler şu mesajı taşıyorlardı. Allah sevgidir. Yani hiç öbür tarafın hani Katolikliğin öğrettiğinden çok farklı bir şey. Allah sevgidir. O kadar ki biricik oğlunu verdi biz kurtulalım diye. Yani ki ona iman edenlerin hiçbirisi kaybolmasın ve sonsuz yaşama ulaşsın diye biricik oğlunu verdi. Bizi o kadar seviyordu. Bunları insanlar görünce çok şaşırdılar. Tanrı'nın oğlunun adına iman eden sizlere bilesiniz diye bunları yazdım diyor Yuhanna. Bunu tekrar okuyayım bütün ayet olarak. Bu ayet okuyacağım ayetlerde Yuhanna 1. Yuhanna 4:8, Yuhanna 3:16, 1. Yuhanna 1:7 ve 1. Yuhanna 5:13'ün karışımı bir ayet düzenlemesi okuyacağım. Allah sevgidir. Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Tanrı oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım. Peki sizin dininiz ne söylüyor? Sizin dininizde çaba sarf ederek, para vererek, hacca giderek, ayin yaparak, sözde kendi iyi işlerinizi yaparak, yeterli sevap kazanarak, sonsuz ölüm pahası olan günah hesabınızı kapatabiliyor musunuz? Yoksa purgatorya benzeyen bir yerde yanarak günahlarınızın kefaretini mi sağlayacaksınız? Öyleyse siz karanlık çağda iyi bir Katolik olabilirdiniz. Kurtuluş sistemi aynıdır. Bu sistem İsa'nın döneminde mevcuttu. Farisiler de buna benzer bir kurtuluş sistemine takıldılar. Hepsi yanlış. Çünkü Tevrat diyor ki, Yeşaya 64:6'da hepimiz murdar olanlara benzedik. Bütün doğru işlerimiz kirli adet bezi gibi. Yaprak gibi soluyoruz. Suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi. Yeşaya 64:6. Bu ayeti ben çok sık getiririm aklıma. Yani hepimiz murdar olanlara benzedik. İşlerimiz bizi kirli adet bizi gibi yapıyor. Yani bu kadar bizi bu kadar düşük görüyor Rab, bizim onu kazanmak için yaptığımız şeyleri. İncil'de Romalılar'da şöyle söylüyor. Açalım Romalılar 3:23. Romalılar 3:23. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Bu ayette tercüme orijinal Grekçeyi tam yansıtmıyor. Diyor ki herkes günah işledi ve hala orijinalde şimdiki zaman kullanılıyor. Hala Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalıyor. Yani kaldı da Tanrı'nın yüceliğinden kaldı da bugün geçti artık o değil. Hala Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalıyor diyor. Biz temiz değiliz. 3 yine aynı şeyde 20 ile 25 arasında okuyayım. Romalılar 3:20 ile 25. Bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır. Ama şimdi yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyor. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabretip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Valdensler sadece Fransa'da ve İtalya'da çalışmadılar. Allah'ın gerçekleri ta uzak yerlere gitti. Kiliseler oluştu ve çok kişi şehit oldu. Neden öldürüldüler? Ne vardı? Şeytan insanları mahvetmek istiyordu. Hala da mahvetmek istiyor. Çünkü eğer biliyor, eğer insanlar cennete gitmek için çaba sarf ederlerse, bu boş çabaları sarf ederlerse ve bu şekilde doğruluk kazanabileceklerini düşünürlerse, bu kesinlikle yetmeyecek ve mahvolacaklar. Bu şekilde insanları mahvetmeyi düşünüyor. Sizi de cennete götürecek doğruluk %50 değildir. %90 da değildir. %100 kusursuz olmanız lazım. Bunu sağlayamazsanız eğer, bu iş kesinlikle olmaz. Ve zaten sağlayamayacaksınız. Böyle bir şey, %100 kusursuz olabilmemiz mümkün mü? Mümkün değil. O yüzden Rab büyük merhameti ve sevgisiyle, günahsız olan İsa aracılığıyla ancak yeterli doğruluk sağlayabilirdi. O da bunu yaptı. Kurtuluş için kendi işlerinize bakmayın. Yetmez. Dini liderlerinize bakmayın. Onlar bırakın sizi, kendilerinin bile cennete gideceklerini sağlayamıyorlar. Rab İsa Mesih'te mükemmel bir kurban sağladı. Bunu kabul edip sonsuz yaşama kavuşun. Amin.